Ayrım 10. Sartre'ın varoluşçuluğu düşünen, kendi kendini tasarlayan öznenin hümanizmi olarak anlaşılmalıdır. Nitekim yazar denemenin daha sonraki yayımlarında başlığın sonundaki soru işaretini atmıştır. Bu varoluşçu hümanizma, klasik hümanizmanın geleneksel biçimlerinden kesin olarak ayrılır. Skolastik, Rönesans hümanizması, Alman idealizmi, Auguste Comte'un insanlık dini tasarısı ki tepesindeki tanrı insanlığın kendisi olacaktır. Bütün bu hümanist sistemler varlığı insanlık kültüne, açıkça söyleyeyim, faşizme götürür. O bizim hoşumuza giden bir hümanizme olamaz. Sartre'ın burada neden dolayı komünizme götüren insanlık kültü demediğini bir yana bırakarak ne demek istediğini daha yakından görelim. Onun varoluş hümanizması bir insancıl benlik hümanizması, kendini tasarlayan ve aşan insanoğlunun hümanizması olup kendi dışında bir kanun koyucu tanımaz. Tek başına kalmışlığı içinde kendi kendini yargılar. Suçunun bağışlanacağı yolunda hiçbir umut beslemez. İnsancıl benlikten amaç tek tek insan, birey demek olup, öz benliğinde bir ahlak yasası bulunmadığı gibi, başı üstünde bir gök tanrıya da inanmaz. Kararlarını özgür olarak tek başına alır. Hem de bu tek başına alınan kararlar tuhaf bir şekilde bütün insanları bağlar. Sartre'ın bireysel eylem bütün insanlığı bağlar diyerek başlayan fıkrasını gözden geçirirsek ne demek istediği anlaşılır. Ona göre birey, eğer komünizm için tek kadınla evlenmek için Hristiyan sendikasına girmek ya da et yememek için karar almışsa bunu yalnız kendisi adına yapmamıştır. O bir yasa koyucu gibi hareket etmiş olup kendisiyle birlikte bütün insanlığı da seçmiştir. Kant'ın salt, kategorik buyruğunu ne kolay akla getiriyor, değil mi? Peki bu yakınlık neden ileri geliyor? Bunu anlamak için Sartre'ın 1946'da Menenon Kulübü'nde varoluşçuluğu salona yakışır hale getirmek görevini üstüne almış olduğunu bilmelidir. Varoluşçuluğun içten gelen bir inançla çılgınca yaşamayı meşrulaştırdığı yolundaki inancı dağıtmak gerekiyordu. Azim ve karar ahlakının serbestliğine bir yerlerde sınır çizmek, onun başıboş bir sevişmeyi desteklemediğini belirtmek istiyordu. Bu istek onu farkında olmadan Kant'ın ahlak eğrisine fazlaca yaklaştırmış, Sartre'ın öğretisini bu yüzden kendisiyle çelişkiye düşürmüştür. Kant tanıtlamıştı ki, kişisel özgürlüğe dayanan istem, irade yalnızca öznel değildir. Ödev duygusu ya da kategorik buyruk olarak içimizde duyduğumuz şey, biraz bireyüstü olup giriştiği işlerde iyi niyet bu kategorik ödeve dayanır. Oysa Sartre'ın öğretisi kategorik değerlerin varlığını yatsır. Yani bizim etkimiz ve onayımız dışında buyruk kabul edilmez. Ancak serbestçe seçim yapan bireyi kanun koyuculuk yetkisiyle donattığı, kendisiyle birlikte bütün insanlığı da seçtirdiği için Sartre istemeden etiğine kategorik elemanın sokulmasına yol açmış, kendini bir ahlak filozofu olarak öyle bir duruma sokmuştur ki, Kuhn'un dediği gibi bunun bunalımla değil tüm varoluşçuluk ile de bir ilgisi yoktur. Ahlaksal çatışma hallerinde işe yarar işaretler bulmak için Sartre'ın denemesine başvuranların eli boş çıkar. Daha doğrusu onun durumu da Alman salgını sırasında ona akıl danışmaya gelen Fransız delikanlısınınkinden farklı olmayacaktır. Annesinin yanında kalıp ona mı baksın yoksa kurtuluş savaşçılarına katılmaya mı gitsin? Sartre'de tutunacak bir dal bulamaz ve kendi moral davranışımız için yalnız şu belirsiz öğüdü vermekle yetinmek zorunda kalır. Ne istersen yap ama iyi yap, zekice yap. İstediğin akıl hocasına git ve ona uy. Sartre, moral felsefesinin en yüksek kuralını insancıl ahlakın biricik değer kaynağı olarak aldığı özgürlüğü, hürriyeti işte böyle koruyor. Elimizdeki yazıda özgürlüğü özgürlük için istiyoruz sözünü de okumaktayız nitekim. Varlık ve hiçlik yazısından da şu sözleri alabiliriz. Ontoloji, varlık bilim, kendiliğinden moral kurallar koyamaz. O yalnız var olanla uğraşır. Buyruklardan imperatif, bildiriler, indikatif çıkarmaya imkan yoktur. Ama filozof delikanlıya buyruksal öğüdünü verirken yıkılmış Fransa'nın somut durumu karşısında onun doğru karar verebileceği yolunda belli etmediği bir umut beslemekteydi. Burada okuyucu Fransız varoluşçuluğunun çıkış durumuna dikkat etmelidir. Fransa'nın başına gelen yıkım, Fransız varoluşçuları için genel olarak çağdaş insanın yıkımı anlamına geliyordu. O bütün insanı boğan bir tufan idi. Bu durumdan kalkan felsefe, Alman ezgisi altında bunalan Fransızın halini toptan insan soyuna mal ediyor ve herkes için bağlayıcı sayıyordu. İşte şurada birey, yani Fransız, onun karşısında da eziyet ve işkence yapan, ona cehennem hayatı yaşatan ötekiler, faşist Almanlar. Bu yanılgan Almanlardan hangisi Fransa'ya gelmeden önce Heidegger'i okuduysa, tıpkı kurbanları gibi kendi özgürlük anlayışı açısından aynı azim ve irade felsefesinden destek bulmuş, faşist kişiliğini serbestçe ve esaslıca bulup benimsemiş, o kişiliğin her yaptığını doğru ve haklı görmeye hazırlanmıştı. Bu hiçlik naiplerinin birçoğu da kendi filozofunu okumuş ve önemli yazısı olan Metafizik Nedir'i sırt çantasına yerleştirmiş bulunuyordu. İşte böyle bir politik durumda iki ulusun adamları tarihlerinin en dramatik bir savaşında kıyasıya bir çatışma halinde bulunuyor. Her ikisi de birbirini öldürme hakkını aynı felsefi kurallardan ve öğretilerden alıyordu. Heidegger'in felsefesi varlığın aktüel kişileşmesi olarak Hitler'i haklı gösterirken, Sartre da karşı koymacıya ne istersen yap ama iyi yap, zekice yap öğüdü vermekteydi. 2. Kendi kişiliğini bulan bireyin ne isterse yapması hürriyetinin öznel bir ahlaksızlık olarak görünmemesi için sınırlayıcı, engelleyici bir yargıya ihtiyaç vardı. Sartre bu yargıyı şu cümleyle belirtiyor. Eğer başkasının hürriyetini kendiminkine eşit saymıyorsam hürriyeti kendime amaç alamam. Bu fikri Yahudi düşmanlığı örneğinde daha kolay açıklayabiliriz. Yahudi sorunu üstüne düşünceler 1945'te yazılmış ve ilkin aynı yılın Aralık ayında Le Temps Modern dergisinde Antisemit'in Portresi adıyla yayımlanmıştı. Yazının tümü içinde bu pratik bir örnek rolü oynamaktadır. Sartre, antisemitizm analizini kendi hürriyet felsefesinden hareket ederek yapmakta olduğundan zamanımızın öz tasarlama süresince kendini serbestçe antisemit olarak seçen insan tipini tasvir etmektedir. Antisemit, Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitabının ilgili bölümünde anlattığı kin görüşünün bir örneğidir. Kin güden öyle bir dünya ister ki orada ötekinin yeri olmasın. O kin konusunun belirli bir huyunu, niteliğini değil, düpedüz varlığını hedef alır. Onu yok bilmek ister. Ya hep ya hiç der. Kin bir kişiye yönelmiş görünse de gerçekte bütün insanlara karşıdır. Kendisine yapışık yok etme eğilimiyle kin, yabancı varlığın ilkesini, prensibini söndürmek ister. Oysa kendisi için alabildiğine serbestlik, hatta kendini başkasına kenetleyen kinden bile azatlık ister. Ötekinin canına kastedebilmek için. Antisemit, apaçıklık, bedahet ile ilişiği kesmiştir. Yahudinin antropolojik bir tanımı olmadığı gerçeğini hiç umursamaz. Grekler, barbarı nedenlere kulak tıkayan olarak tanımlardı. Bu en iyi antisemite uyar. O Yahudilikten yana olan her gerçeği görmezlikten gelir. Karşı olan gerçeklerin, kusurların tarihsel ve sosyal nedenlerini aramaz. Sartre'ın dediği gibi o her şeyden önce kini seçmiştir. Ayrıca korkunç görünmeye de kararlıdır. Kendine yakıştırdığı, tasarladığı benlik herhalde başkalarını ürkütmelidir. İyi ile kötünün ölçüsü antisemite doğuştan verilmiştir. Bu onun kalıtsal erdemi olup yalnız aynı kandan olanlarla ortaktır. Kendini antisemit olarak seçerken bu kan kalıtsallığı, ırsiliği, saplantısını, bağnazlığını da birlikte seçmiştir. Onun içinde kendisinin iyi, Yahudinin de kötü kavramına geldiğine inanır. Kötüleri yok etmek ise iyilerin başat ödevidir. Kin ve garezin mantıksal vargılarını Sartre, Varlık ve Hiçliğin Anılan bölümünde anlatır. Orada söylenenler sanki konumuz için söylenmiştir. Son çare ile yok edilenlerin ölümü kendi benliğimizi kuran elemanlardan biri olmuştur. Sartre'ın dediği aşağı yukarı şudur. Her kin sonunda suya düşer. Ancak kin ötekini öldürmüş olsa da onun yaşamış olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz. Öyle olunca da benim el için olmam geçmişe kayarak artık benliğimin değişmez boyutlarından biri haline gelir. Kinimin konusu ortadan kalkmakla ben sakınılmaz bir şekilde damgalanmış ve belirlenmiş oldum. Çünkü bu ölümle kendimi ondan bir şekilde kurtarma olanağını da ortadan kalkmış oldu. O yaşarken bu hiç değilse bir süre için elimdeydi. Ona bakıyor, onu kendime konu yapıyordum. Sadist olarak onu ayağımın altına alıyor, yalvartıyor, alçalmaya zorluyordum. Ama yaşamasına izin veriyor, yalnız hürriyetini elinden alıyordum. O başkası için ben neydiysem şimdi bu onun ölümüyle değişmez bir gerçek olmuştur. Bu gerçeği artık hiç değiştiremem. Onun ölümü tıpkı kendi ölümüm gibi beni belli ve değişmez bir konu haline getirmiştir. 3. Varoluşçuluğun sınırsız hürriyet için hürriyet ahlakı burada tökezliyor. Kişi özgürlüğünün başkasının özgürlüğünü ve hayatını söndürme lisansı demek olmadığı, antisemitizm örneğinde gereği gibi kanıtlanmış ve kamuca öylece kabul edilmişti. Çünkü örnek totaliter faşist karargahından alınıyordu. Ya bu gibi suçlar komünist kataloğundan seçilmiş olsaydı ne olurdu? Hemen işaret edelim ki durum burada derhal değişiyor ve komünizmin suçu daha yumuşak yargılanarak hafifletiliyor. Sol totaliter yönetim de baskı yapar, deliye tıkar, kendi felsefi dogmasına göre ezer ve yok eder. İnsan mutluluğunun uzak geleceğine dikilmiş gözlerle güzel ve çirkin ne isterse yapar. Ama Fransız aydınları yanında hafifletici, yumuşatıcı yargılar bulacağından emindir. Çünkü o suçlar diyalektik zekanın göz kamaştırıcı aylası altında işlenmiştir. 1789 devriminden beri süregelen ulusal gururun koruyucu kanadıyla örtülüdür. Onları hoş görmek ya da bağışlamak kalbe zevk verir. Bütün Fransız zekası ve diyalektik akım eleştirisine gelinceye dek, onun en parlak temsilcisi Sartre hep şu tezi savunmuşlardır. Marksizme şimdilik tüm sorumluluğu yüklemek doğru değildir. Çünkü o daha çocukluktan kurtulamamıştır. Marx öğretisinde bugün bazı kireçlenme alametleri görülse bile ne çıkar? Kireçlenme normal kocalma ile ilgili değil. Sartre anılan kitabının ilk bölümünde işte böyle diyor. Marksizm bitkinlikten çok uzaktır. Marksizm daha pek gençtir. Çocukluk çağında sayılır ve gelişmeye yeni başlamıştır. Bir yandan Sovyet tanklarının Macar işçilerine saldırmasını cinayet olarak damgalarken, öbür yandan komünizme sempatisini, Budapeşte olaylarından sonra da haklı göstermek için yaptığı cambazlıkları hadi Kızıl Sartre'a bağışlayarak geçelim. Ama 1956'da L'Express gazetesiyle yaptığı görüşmede tutumunun tutarsızlığı açıkça görülmüş ve dünyada türlü yankılara sebep olmuştur. Sartre, Sovyetlerin işlediği suçlardan nefretini bildirerek Sovyet hükümetine karşı protestolar imzalamakta ama yine şu görüşte ayak diremekteydi. İşçi sınıfının kurtuluşu ve özgürlüğe kavuşması ancak Komünist Partisi'nin yardımıyla olabilir. Bir yandan bugün Fransız Komünist Partisi'nin başında bulunanlarla işbirliği etmem ne şimdi mümkündür ne gelecekte. Her sözleri ve her davranışları 30 yıllık bir yalancılığın ve kafa kireçlenmesinin sonucudur diyor. Ve hemen aynı gün şöyle yazıp birçok dostlarını hayal kırıklığına uğratıyordu. Ben solların açık yürekli ve onurlu adamlarına karşı değilim. Onların Komünist Partisi içinde kalmalarını da hoş gördüm. Hatta onlarla dayanışma halinde kalacağımı da saklayacak değilim. Materyalizm ve devrim yazısını Sartre Budapeşte krizinden 10 yıl önce yazmıştı. İlk basım Le Temps Modern dergisinin Haziran-Temmuz 1946 sayısında görüldü. Bu yazı Sartre'ın o zamanki tutumu ile şimdiki arasında ne büyük fark olduğunu daha iyi belirtir. Ününü Lettres Françaises ve Action gibi haftalık dergilerdeki hizmetinden daha çok hürriyet felsefesine borçlu olan Sartre, bu yazısıyla nihayet asıl düşünsel çıkış noktasına geri dönüyor, varoluş felsefesinin Marksist toplum öğretisi olmadığını belirtiyordu. Sartre'ın Marx'tan önce Kierkegaard'ı ve Marx ile birlikte de Heidegger'i tanımış olduğu bu yazıdan açıkça belli olmaktadır. Devrimci bir davranışla özgür karar veren tek kişiden, bireyden söz ettiği denemede Sartre, Marksist öğretinin kurtuluş vaadine inanmaktaydı. Tarihsel materyalizmin, bilim devinin üstünden öfkeyle örtüsünü çekiyor, öğretisinin metafizik karakterini insafsızca belirtiyordu. Şimdi anlıyorum ki materyalizm, pozitivizm postuna bürünmüş bir metafizik olup bu sıfatla kendini yıkmak zorundadır. Çünkü metafiziği yıkmakla kendi iddiaları için yer bırakmamaktadır. Deneme bir öğreti olarak komünizmi reddetmekle birlikte solcu devrimciyi varoluşçu bir tip olarak beğenir ve tutar. Çünkü Sartre'a göre devrimci, devrimci olmak için materyalizmin mitine muhtaç değildir. Onun gerçekten muhtaç olduğu öyle bir felsefe teorisidir ki ona insan gerçeğinin eylemden ibaret olduğunu, şu dünyada eylem halinde bulunmanın sorunu olduğu gibi anlamak demek olduğunu söylesin. Bir başka deyişle eylem hem gerçeğin meydana çıkması hem de değiştirilmesi demektir. Aktif bir devrimci için tanrısız egzistansiyelizmden daha elverişli bir felsefe biçimi olamaz. Devrimci, Sartre'ın öğretisinde aradığı her şeyi bulur. Bulduğu için de bunamış tarihsel materyalizm mitini kolayca bir yana atabilir. Sartre felsefesinin temel yargılarından olan varlığın rastlantı, dünyanın abes olduğu tezinden devrimci için bir gerekçe çıkararak insanlar eliyle kurulan kolektif düzenlerin her biri yerini bir sonrakine bırakarak çekilecektir der. Aktüel durumunu kavramak ve bu durumdan bir yenisi uğruna sıyrılıp çıkmak yeteneği. İşte insanoğlu için hürriyet denen şey budur. Durum değiştirme yolundaki bu özel eğilimdir. Bu nokta çok önemlidir. Zira varlığın serbest hareketi fikri oldukça soyut iken bu sayede et ve kan kazanıp canlanır, elle tutulur bir şey olur. Artık kolayca anlaşılır ki eylem halinde bulunmak demek dünyanın çehresini değiştirmek demektir. Sözüyle kastedilen devrimci harekettir. Devrimci hareket biricik harekettir. İşte o kadar. İş bu kerteye gelince eski varoluşçular birbirlerine bakıştılar. Bu ne demek oluyordu? Varlığın sınırsız özgürlüğü, hürriyet için hürriyet diye tanımlandığında, insana engin bir sarhoşluk duygusu veren varoluş felsefesi, şimdi birdenbire özel, bağıl, izafi bir şey oluyor, daralıp alçalıyordu. Şu halde her şey ancak politik ortam, tarih, toplum, sistem çerçevesinde bir hürriyet demekti. Oysa Kierkegaard vaktiyle kişiyi, bireyi işte bu çerçeveden kurtarıp varoluşa kavuşturmak istemişti. Devrimci eylem bu gidişle devrimciyi nereye götürür diye sorup sonunda vardıkları cevap sanıldığından daha sıkıcı ve darıltıcı gözüküyordu. Hegelcilik hortlamıştı. Özgürlüğün gelişmesi demek, meğer tarihin gelişmesi demekmiş. Dahası sosyalizm devrimci insanoğluna kendi kanununu kendisi bulma hakkı tanır. Onun hümanizminin de sosyalizminin de temeli budur. O hiç düşünmez ki sosyalizm tarihin bir dönemeç noktasında onu beklemektedir. O bilir ki sosyalizmi kendisi yaratacaktır. Sosyalizm bu anlamda ağır ağır emekliye emekliye yaklaşması, insanın ancak tarih içinde ve tarih sayesinde hür olduğunun bir doğrulanmasıdır. Demek ki devrim ile ilerleme bir ve aynı şeydir. Tanrısız varoluşçuluk kendini böylece ilerlemenin felsefesi olarak sunmuş ve her şeyin bir sosyalist cumhuriyet yolunda yürümekte olduğunu söylemiş oluyordu. Bu dünyada her şey rastlantı ve abesten ibaretti de bir anlamı vardı. Sartre, hürriyet felsefesini şimdi olayların gidişine uydurursa geriye ondan ne kalırdı? Geriye tarih kalırdı. Geriye insan özgürlüğünün doğrulanışı olarak zahmetle ve yavaş yavaş yaklaşan bir sosyalizm kalırdı. Var olanın serbest eylemi, yeni bir toplum düzeninin hizmetinde politik amaçlı bir görev olup çıkıyordu. Bu denemeyi okuyan, tek bir kişinin özgür davranışıyla hangi anlamda bütün insanlığı bağladığını anlamakta artık güçlük çekmezdi. Hümanizm yazısında söylendiği gibi devrimci aktör ancak sosyalist, komünist bir toplum düzeni için kanun koyucu olabilirdi. Ruhları ürkütüp kaçıştıran bir şey olmuş, Tanrı, ahiret ve fizik ötesi silinip gitmişti. Gitsin. Ama gök kubbe çöktükten sonra bu felsefe onun yerine amansız bir tarih metafiziği koyarak her olup biteni onunla haklı gösteriyor, devrim yolunda ve ruhunda olmak şartıyla terörü ve yığınla insan kırmayı bile meşru kılıyordu. Hristiyanlığın teslisi yıkılmış, yerine diyalektik Marksizminki konmuştu. Kapitalizm, proletarya diktatörlüğü, sınıfsız toplum ve herkese eşit mutluluk. Şimdi diyalektik oyunun ikinci perdesinde gözyaşı ve kan akıtılmaktan sakınılmıyorsa, bütün bunlar sosyalizmin zahmetli ve yavaş yavaş gelişi ve sınıfsız toplumun doğuşu uğruna göze alınmalı mıydı? Evet, ruhlar birbirinden ürküp kaçıyordu. Dostluklar bozuluyor, yazı işleri şef değiştiriyordu. 1952'de Sartre ile Camus'un bozuşması, devrimin anlamı üzerinde baş gösteren anlaşmazlıktan ileri gelmişti. Baş kaldıran insan kitabında Camus kanıtlamaya çalıştı ki, içinde yaşadığımız nihilizm çağında bütün mantık sonuçları savaşa, yığın halinde insan kırımına ve baskı rejimine götürüyordu. Sınırlarına dek felsefe ışıldağına tutulup pratik alana aktarılacak olan baş kaldırı, muhakkak bir gün uğruna savaşılan hürriyetin tam tersine ulaştıracaktı. Albert Camus'un bu esaslı kitabı Fransa'da olduğu gibi hür dünyanın başka yerlerinde de alkışla karşılandı. Ama Sartre aynı fikirde değildi. Başlıca itiraz ve direnme onun dergisinden geldi. Ona göre Camus'un Marksizm ve Leninizm üstüne eleştirisi objektif reaksiyoner, nesnel olarak gericiydi. Bu iki değerli aydının o zamana kadar koşup giden yolları artık ayrı yönlere sapıyordu. Politik sola göre Camus orada başkaldırıyı hürriyetin kişisel bir eylemi olarak devrimden ayırmaktadır. Devrim başlangıcını ideden, ilkeden alır. O idenin tarihsel deneye sokulması demektir. Başkaldırı ise tek kişinin deneyden ideye doğru hareketidir. Camus diyalektiğe inanmaz ve herkese eşit mutluluk düşüncesini iteler. 1789'da ortaya çıkan toplum Avrupa için dövüşmek ister. 1917'de doğan toplum ise dünyaya egemen olmak ister. Toptancı devrim insanlığı böyle bir dünya egemenliği fikrine götürürken başkaldıran insan kendini Sezar gibi tanrılaştırmaktan başka bir şey düşünmez. Devrimde söz konusu olan Nietzsche'nin yaptığı gibi soyu türü tanrılaştırmak, üst insan idealini gerçekleştirmek isteyerek herkesin kurtuluşunu bu yoldan sağlamaktır. Tıpkı Ivan Karamazov gibi. Meczuplar ilk defa sahneye çıkarak ağzımızın bir sırrını sembolleştirirler. Akıl ve erk isteminin özdeşliğini. Tanrı ölmüştür, şimdi dünyayı insan gücüyle değiştirmek ve örgütlemek gerek. İlenip lanet okumanın artık gücü kalmamıştır. Elde silah her şeyi zapt etmektedir. Devrim, özellikle kendine materyalist diyen azgın bir metafizik Haçlı Seferi'nden başka bir şey değildir. Arkasının nasıl geldiği malum. Sartre dergisinde kendini savundu. Sinirli küçümseyen bir tonla, güzel ruhlar cumhuriyetinin kendisini başsavcılığa adamış olup olmadığını Camus'den sordu. Camus'un kitabını sık bir elekten geçirdikten sonra, proletaryanın ve geniş halk yığınlarının biricik kurtuluş umudunun komünizmde olduğunu tekrarladı. Komünizm dedi, şimdi bir hiç sayılanların insan olmalarını sağlayan bir düzen kurmak için ileri sürülen biricik tutarlı denemedir. Sartre'ın materyalizm ve devrim yazısında hakikatle devrimi bir tutmasına karşılık Camus hakikatin her zaman başarı kazanan tarafta olmadığını söylüyordu. Her iki filozofun böylece birbirinden kopması açıkça gösteriyordu ki varoluşçuluk kavramı bir şizofreni krizi geçirmektedir ve birbirine böylesine aykırı görüş ve düşünüşleri tek bir ad altında tutmaya olanak yoktur. Ayrılık en çok hürriyet anlayışında belirmiştir. Camus'a göre o tıpkı Kierkegaard'da olduğu gibi tek kişinin özgürlüğü demektir. Kendini tümlemesi olanaksız bir varlık olarak gören birey, yolunun zaman süresinde sorumlu olmasına karşın zamandan daha fazla bir şey, bir değer yaratmaya çabalar. Sartre'da ise artık bu böyle değildir. Ona göre insan tarihsel hareketin ortasında sosyolojik anlamda toplumu oluşturan bir insanlığın içinde bulunuyordu. Bu insan ne olduğunu biliyor, hem kendini hem varlığının özünü kavruyordu. İnsan kendisi ve başkalarıyla birlikte yönü diyalektik materyalizmce şaşmaz bir şekilde çizilmiş olan gelecek yolunda zafer planları tasarlayabilirdi. Özgürlüğü kurban eden birey, insanlığın hürriyet sorunlarını yalnızca diyalektiğin kanunlarına boyun eğerek çözümleyebilirdi. Camus ile bozuşmadan sonra ve Macaristan olaylarından beri durumda önemli bir değişme olmuş mudur? Diyalektik Aklın Eleştirisi kitabında Sartre'ın belli ettiği yönsemeye bakılırsa hayır. Sartre bir yazısında Marksizmi zamanımızın aşılamaz felsefesi olarak görmekte ve kendi varoluşçuluk felsefesini onun çerçevesi içinde saymaktadır. Eski iddialı durumunu bırakan varoluşçuluk, insanoğlunun tutum ve davranışını anlamak için kendine özgü yöntemiyle Marksizmin özel bir dalı, bir yardımcı bilimi kertesine indiği gibi, Sartre'ın kendisi de bu alçak gönüllü rolüyle Marksizmin içinde kuşatılmış bir alan olur çıkar. Sartre, Marksist felsefeyi aşılmaz sayarken, insanlığın onu doğuran koşulları daha aşamamış olmasını göz önünde tutmaktadır. İnsanlık, diyalektiğin daha ikinci perdesinde ve herkese eşit mutluluk idealinden daha çok uzaklardadır. Şimdi bizim kafalarımızdan doğan düşünceler, Sartre'a göre ancak Marksist öğretinin ana toprağı üzerinde gelişebilir. Bugünün düşüncesi, Marksist öğretinin kendine çizdiği ufuk içinde kalmak zorundadır. Yoksa boşlukta şaşırıp gider ya da hiçbir şey söylemeyen, geriye bakışlardan başka bir verim sağlayamaz. Kierkegaard'da sonsuz yansıma olarak başlayan varoluş felsefesi, insanoğlunu kendini belirleyen, koşullayan bütün sistemlerden kurtarıp doğal özgürlüğüne kavuşturmak istiyordu. Sartre'de ise o felsefe kendini alçalta alçalta Marksist felsefenin humus toprağı üstünde ancak yaşayan ve özel bir değer taşımayan asalak bir ot haline gelmiştir. Bu onun alın yazısı mıydı bilinmez ama şimdilik durum budur.